Dokuzuncu ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 93. Mahmut. Güz ayları Albay Rambo Remzi'nin Ararat'tan Adıyaman'a, Kars'tan Urfa'ya kadar geniş bir alanda yıldırım operasyonlarına girdiği çetin aylar oldu. Güneyde Çelik, Kerhur, Şikef, Tiyan ve Sergele köylerinde kanlı çatışmalar cereyan etti. Kat kat dikenli teller çekildi sınırlara. Işıklandırma, köpek ve devriye sistemi güçlendirildi. Kasım ayında Üsteğmen Şahin büyük bir müfreze ile Eruh'un Karageçit köyünü bastı. Roket ve A6'ların dağlarda yankılanan takırtıları, cılız duvarları yerle bir etti. Gerilla yoktu ama ortada 4 çocukla 5 kadın cesedi vardı. 4 gün sonra Üsteğmen Şahin Şırnak'ın Avyan köyünü bastı. Gerillanın baş destekçisi İhtiyar Hacı Ali'yi kurşuna dizdi. Şahin'in namı yayıldı. Ama buna karşı Kara Geçitliler silahlanarak dağlara çıktı. Kasım'ın sonlarında Rambo Remzi'nin 3 gözde subayından birisi olan Yüzbaşı Yıldırım, Munzur, Mercan, Şeytan ve Çevik dağlarında ÇETO'ya bağlı 2 grubu yok etme operasyonlarını başlattı. Onlarca köye yıldırım baskınları düzenledi. Çevlik dağlarında ÇETO'nun grubuyla 4 saatlik bir çatışmaya girdi. Bu çatışmada ağır hasar alan bir helikopter zorunlu inişini dar bir uçuruma yaptı. İnişten 5 dakika sonra patlayarak yandı ve askerler sağ salim kurtuldular. Çatışmada Ağır Mahmut kolundan yaralandı. Seydo korku cinnetine kapılarak altına işemekle kalmadı. Çatışmanın en kritik anında gruptan koparak dereye kaçtı. Çatışmadan 2 gün sonra ÇETO halka bir bildiri yayınladı. Sayıları gittikçe artan ihbarcıları uyarıyor ve şu cümleyle noktalıyordu bildiriyi. Gerillanın namlusunu ısırmaya kalkanın dişi halkın sütlacında kırılır. Aralık ayının başlarında Rambo Remzi'nin diğer gözde yüzbaşısı Metin, Lolan komutasındaki bir başka gerilla grubunu helikopterlerle Midyat'a bağlı Suçatı köyünün Başruz mezrasında kıstırdı. 2 saat süren çatışmada bir gerilla öldürüldü. Aralık ayının en ciddi çatışması hiç kuşkusuz Hasır'ın Herekol dağlarına bakan tepelerinde cereyan etti. Komutan Agid'in en güvendiği Botan gruplarından birisini Üsteğmen Şahin ani bir baskınla dağıttı. Çatışma alanında 3 gerilla yatıyordu. Kaçan yaralıların sayısı belli değildi. Nozer kışı geçirmek için Ararat'ın sisli koyaklarına çekilmişti. Komutan Agit gizli üstündeydi. Buradan yeni yıla girmeden tüm halka bir bildiri yayınladı. Zorla silahlandırmaya ve milisliğe karşı çıkılmalıydı. İhbarcılar ve milis şefleri görüldükleri yerlerde yok edileceklerdi. Halk gerillanın etrafında birleşmeliydi. Sözü olan sözle, duası olan duayla, dişle, tırnakla, tuzla, ekmekle. 7'den 70'e katılmalıydı bu direnişe herkes. Öğretmenler, memurlar, karayollarında çalışanlar, savaş bölgesini terk etmemeleri durumunda doğacak sonuca katlanacaklardı. Memo Mezı'nın grubunu kışı geçirmesi için Muş bölgesine göndermişti ÇETO. Bu grupta Zozan'la beraber 2 Muşlu vardı. Bunların sayesinde arazide yabancılık çekmeyeceklerdi. ÇETO ise Çevlik dağlarına çekilmişti. Ürkütücü uçurumlardan birisine hançer gibi dalan kuru bir mağaraya yerleştirmişti grubunu. Mağaranın ağzını muşmula kümeleri, ayrıkotu ve gevenle gizlemişlerdi. Nöbetçi nöbetini karşı kayalıkların içinde tutuyordu. Hasır otuyla döşemişlerdi mağaranın içine. Kat kat battaniye sermişlerdi bunun üzerine. Çobanların bağış olarak verdiği 2 iri oğlak kıtır kıtır kuru yaprak yiyordu mağaranın en uç karanlık dibinde. İçeride sıkış sıkış 18 kişi vardı. Keçilerin bulunduğu yere tüfekleri dizmişlerdi. Bir roket atar, bir M16, bir MG3 makinalı tüfek vardı bunların içinde. Ateşi mağaranın ortasına yakın bir yerde yakmışlardı. Gece alevli ve kocaman, gündüz ise zayıf ve dumansız yanıyordu. Seydo'yu bulmuş, yumuşak bir dille ikna ederek moralini eski haline getirmişlerdi. Herkes ormanda deli balı yiyerek ishal olan Ağır Mahmut'a takılıyordu. ''Balın hepsini yedin mi Melemeran?'' Gülerek hocaya baktı Mahmut. Kolunu sarıp boynuna bağlamışlardı. Yaralıydım, kan kaybetmiştim. Gücüm kuvvetim yerine gelsin diye hepsini yedim. Yemen seferine giderken benim dedem de yemiş bu zıkkımı. Kahkahalarla dalgalandı odun dumanı. Karanlık yeni çökmüştü. Amma sorumsuz adamlar dercesine dönüp mağaraya baktı nöbetçi. O da benim gibi kimseye haber vermeden silip süpürmüş hepsini. Söze Çeto girdi gülümseyerek. Hoca, hani bizim Mahmut Hazerfen soyundandı. Nevroz Marşı'nın şairi Pir Emer'den daha duyguluydu. Bireyci değildi. Deli balını bulunca kimseye haber vermeden, paylaşmadan nasıl da yutmuş hepsini. O özel bir durumdur canım diye göz kırparak gülümsedi hoca. Herifin kolundan kan revan gidiyor. Hepsini yiyeyim ki ölmeyeyim. Halk için ölmeyeyim. Yani yeni çatışmalara katılayım diye düşünmüştür. Haydi bakalım hoca, yine kurtardın Mahmud'u. Kımıl Şero yan gözle gruba yeni katılan Zelal kıza baktı. Ben hayret ediyorum bu adama dedi. Kolundan şorul şorul kan akıyor, kanın derdine düşeceğine balın derdine düşüyor. O çatışmada o balı nasıl buldu, kanı akarken o balı nasıl yedi hayret doğrusu. Muzip dalgacı bir edayla Mahmud'a baktı herkes.
Kendimi ağaçların arasına attım yüzü koyun. Hışırım çıkmıştı. Bir de baktım gözlerimin önünde mübarek nimet. Başladım sağlam kolumla yemeye. Zıkkım hokka gibi oturdu kursağıma.
Hoca kolunu Mahmud'un omuzuna koydu. Cuma'yı dinledi. İnanıyorum ki Melemeran yaralı olmasaydı, o bal ziyafetinden sonra, o helikopter takırtıları, bombalar ve tüfek şakırtıları arasında derin bir uykuya dalardı. Horultularıyla katılırdı çatışmaya. Herkes Mahmud'un çatışmalarda gayet cesur, nişancı ve gözü kara olduğunu bildiği için Cuma'nın bu ince suçlamasını şakaya saydı.
Tüfek şakırtıları yiğidin ninnisidir dedi hoca.
Kımıl yeniden baktı Zelal'a. Bu kızın gülünce yanaklarında açılan gamzeler, Kımıl'ın binasını mahya kandili gibi sallıyordu. Çeto'dan sonra grup içinde en çok sevilen adamdı Kımıl. Helikopteri vurduğu için daha bir artmıştı forsu. Zelal farkındaydı durumun. Kımıl'ın kaçamak bakışlarından fena halde hoşlanıyordu. Bakışları bakışlarla öpüştürmek istemiyordu şimdilik, daha yeniydi. Tek tek tanımak, tartmak zorundaydı tüm grup mensuplarını. Yine de tüm yıldızlar içinde çoban yıldızı gibi görünüyordu Kımıl ona. Hoca'ya göz kırparak Mahmud'u Nozer'in grubuna verelim dedi Çeto.
Aman aman, Allah korusun diye güldü Mahmud.
Niye, ne olmuş Nozer'e dedi hoca. Herif Ararat'a ülkenin en yüksek dağına kartallar gibi yuvalanmış. Hüküm ferman bir komutandır. Her adama nasip olmaz onun grubunun neferi olmak.
Bana nasip olmasın da kime olursa olsun diye esnedi Mahmud.
Yemekten sonra hoca politika ile savaş, parti ile ordu arasındaki ilişkiler konusunda 2 saatlik bir seminer verdi gruba. Zelal'a önderliğin görüşleri başta olmak üzere mum ışığında çeşitli kitaplardan pasajlar okutturdu. Grubun en pürüzsüz ve en tatlı metin okuyanı Zelal'di. Dicle Üniversitesi 2. sınıfından ayrılmıştı. Seminer tartışmalı geçti. Kımıl savaş politikanın öfkelenmiş hali olarak tanımladı.
Mahmud öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır diyerek bu tanımın yanlış olduğunu söyledi.
Politikaya bir şey demeyeceğini ama savaşın düpedüz hayvanlık ve serserilik olduğunu savundu. Gülenleri aldırmadı. Bu hayvanlığı ve serseriliği ortadan kaldırmak için halkın beyaz önlük giyerek alim bir ruhla neşter alması gerektiğini vurguladı. Destan haklı savaşlarla haksız savaşların birbirine karıştırılmamasını, birinin iyi diğerinin kötü olduğunu belirtti. Seydo Mahmud'a katıldı. Meram Mahmud'un herkesi hayvan ve serseri yerine koyduğunu, soruna bilimsel yaklaşmadığını ileri sürdü. Mahmud keyifli keyifli güldü. Herkes Mahmud'a güldü. Gıdikler ateşin çevresinde gülen yüzlere garip garip baktılar. Zelal en doğru tanım Heval Hoca'nın defalarca tekrarladığı tanımdır. Savaş politikanın şiddet araçlarıyla devamıdır. Politika tıkanan kanallarını açmak için ateşe ve demire sarılır. Hepsi budur dedi. Uykunun en derin anında, yani seher öncesinde, gıdiklerin ikisi de uyuyanların arasından geçerek mağaranın önüne çıktılar. Uçurumdan aşağı indiler sezdirmeden. Dayanılmaz derecede susamışlardı. Bir ara arkada kalan küçüğü iki kere meledi. Kayalıkların arasında nöbetteydi Mahmut, meleişlere kulak verdi. ''Bunlar bizim gıdikler olmasın.'' diye mırıldandı. Yavaş yavaş yürüyerek diğer nöbetçinin yanına gitti. M16'yı almış omuzuna. ''Gıdik sesi duydun mu Hemal Meram?''
''Duydum, bak yine meledi. Bizimkiler olabilir, hele git mağaraya bak.''
Mahmut tırmanışa geçti mağaraya doğru, usuldan içeri girdi, dibe doğru süzüldü, horultuları dinleyerek kibriti çaktı.
''Arkadaşlar kalkın, gıdiklerin dereden sesleri geldi, çabuk kalkın.''
Mahmut'u duyan panikle ayağa kalktı. Askerin dereye girerek mağarayı kuşattığını sanmıştı herkes. Silahı kapan fırlıyordu mağaradan.
''Sesler nereden geldi? Susun be konuşmayın.'' dedi Şato.
''Aşağıdan geldi, herkesin kalkmasına gerek yok.'' dedi Mahmut.
''Manyak mısın sen?'' diye tersledi Kımıl.
Grup Çeto'nun çevresinde kümelendi derhal.
''En uygun yer burasıdır. Dağılmadan hançer gibi şuradan vurup çıkalım. Dereye inersek kıstırılır, imha oluruz.'' diye uyardı Kımıl.
Mahmut afalladı.
''Yahu durun hele, ne düşmanı ne imhasıymış. Bizim gıdikler mağaradan çıkıp dereye inmişler, seslerini duydum.''
Herkes çömeldiği yerden kalkarak derin bir soluk aldı. Hoca karnını tuta tuta gülüyordu.
''Şu melemeran da olmasa biz nasıl güleceğiz? Grubumuzun kahkahasıdır.'' ''Şimdi hata kimde? Ben gıdik dedim, siz asker anladınız.''
''Bağırıp herkesi kaldırman hatadır.'' diye azarladı Çeto.
''Her neyse, tartışılacak bir durum yok. Cuma, Seydo, Haki, siz benimle gelin. Dereye inip gıdikleri arayalım. Diğerleri gidip yatsın.''
Dereye uçurumun çalılıklar ve kayalarla örülü yeşil derinliğine inen dört kişi, keçileri şafak sökünceye kadar aradılar. Seydo onları balta gibi kayaya gömülmüş karanlık bir kovukta buldu. Kovuğun ağzını kaya diplerinden fışkıran it soğanı, taşkıran üzümü ve zehirli mantarlar sarmıştı. Kayalar kına, yosun ve tiksindirici lohusa otu kokuyordu.
''Büyük gıdiği şu suyun kenarında keselim.'' dedi Cuma.
Çeto gıdıya baktı mahzun mahzun, minik boynuzlarına, yeşil burnuna, hiçbir şey demeden mağaraya doğru yürüdü.
''Keselim mi?''
Geri döndü, ''kararı siz verin.'' dedi.
''Millete bir şafak sofrası kuralım, tadını unuttular etin.'' diyerek bıçağını çıkardı cebinden Cuma.
Lıkır lıkır akan duru şırlağının kenarına yatırdı oğlağı. Şırlağına düşen şafak aydınlığı oğlağın gözlerinde renk cümbüşüne dönüşüyordu. Tepede kayaların sivri külahında dikelen anaç bir kartal boynunu kırarak oğlaklara bakıyordu yan yan.
''Ayaklarını tutun, debelenmesin.''
Bağırmaması için burnunu avuçladı. Boynunu ayağına dayayıp kanırdı, bıçağı çaldı. Seydo'nun kucağındaki küçük oğlak yerde debelenen arkadaşına baktı. Un çuvalları gibi üst üste binen karşı kayalıklardan yüzlerce güvercin indi şırlağının kıyısına. Gümüş gagalı narin sedef kuşlarının ötüşleri başladı. Bunları kekliklerin şamatası izledi. Nereden geldiği belli olmayan görkemli bir şahin çığlığı düştü şırlağına. Başını kaldırıp uyanan maviliğe baktı Cuma.
''Çevlik baş oklarının pençeleri de gagaları da korkunçtur. İlk defa duyuyorum avazlarını. Demin bir tanesi şuradaydı.''
Kaşla göz arasında soydular oğlağı, içini boşalttılar. Bağırsaklarının içindeki pislikleri çıkardılar. Çevirip şırlağında temizlediler iyice. Kuru dallarla dumansız bir ateş yaktılar hemen oracıkta. Çevire çevire kızarttılar oğlağı.
''Git milleti kaldır, herkes buraya insin.'' dedi Cuma. ''Ekmekleri, soğanı, tuzu, çay takımlarını unutmayın.''
Yutkunarak mağaraya doğru tırmandı Haki. Sırtı kestane renkli büyük bir tavşan parladı ayaklarının ucundan. Grubu alarak dereye indi, tüfekler çatıldı. Mükellef bir şafak sofrası kuruldu. Bağırsaktan ciğere kadar her şeyi kızartmıştı Cuma. Közün üzerine en son oğlağın kellesini ve bacaklarını atmıştı. Kavrulmuş tüy, et ve soğan kokuyordu dere. Ustura gibi işleyen mor bir ayaz vardı.
''Çayımızı içtikten sonra hareket edeceğiz.'' dedi Çeto. ''Köylüleri zorla silahlandırma kampanyasına karşı propagandamızı yoğunlaştırmamız gerekiyor.''
''Bu gıdik ne olacak?
Keşke bunu da kesseydim. O gıdıyı sırt çantasında Mahmut taşıyacak. Görüyorsunuz, bağırsağından gözüne, tırnağından kulağına kadar her şeyini yiyoruz. Ha bir gıdik taşımışsın, ha 7-8 kilo un. Üstelik gıdik ondan 10 kat daha besleyicidir.
Sırt çantamda melerse ele verir bizi.
Sofranın şirin kahkahası hoşuna gitti Mahmud'un. Bir ucu ağzında, diğer ucu elinde olan ince bağırsağı kıtır kıtır yiyerek gülümsedi. Dudağından sızan yağ göğsüne damlıyordu. Kızlar gülmekten yorulmuşlardı.
Zamansız meleyen gıdıyı ilk molada keseriz dedi Kımıl. Hayvanların bizi ihbar edeceğini sanmıyorum.
Amma da konuştun Zelal dedi hoca. Şu Melemera'nın bağırsak yiyişine baksana. Taşıyacağı şu küçük gıdık onu ihbar etmeyip de kimi edecek?
Şamatalı gırgırlı sohbet ailece sürdü. Çaydan sonra grup yerleşik kuralları ilk kez ihlal ederek gündüz harekete geçti. Bölgenin dağlık olmasına ve dağları iyi tanımalarına güveniyorlardı. Mahmut büyük sırt çantasının en dibine mayınları yerleştirdi. Onun üzerine makinalı tüfeğin mermi şeritlerini ve tırmanma kendirlerini koydu. Üzerlerini bir battaniye ile kapattı. Büyük bir naylon torbanın içine koyduğu oğlağı battaniyenin üzerine oturttu. İpi çekip sırt çantasının ağzını büzdü. Elini kulağının dibine koyup biraz düşündü. Oğlağın havasızlıktan boğulacağından korktu. İpi açıp gevşetti. Oğlağın başını torbadan dışarı çıkardı. Atlayıp düşmesin diye torbanın ağzını büzdü. Sırt çantasının yanında oturdu. Gülümseyen kızlara gülümsedi. Kolluklara kollarını geçirip ayağa kalktı. Mahmud'un ayağa kalkmasıyla herkes kahkahayı bastı. Her çeneden bir ses çıkıyordu.
Şu hale bakın, koca bir sırt çantası, çantanın zirvesinde bir keçi başı.
Soko başı torbaya, köylüleri bize güldürürsün.
İyidir iyidir, bırakın kalsın, halk nasıl yaşadığımızı anlasın.
O keçi müezzin gibi meler, ele verir bizi, sok kellesini torbaya.
Halk bize vallahi keçili kol adını takar, keçililere çıkar adımız.
Keçi hırsızlarına çıkar adımız.
Halk bilir bizi, bu keçinin bağış olduğunu da bilir. Anasının gözüdür halk.
Keçi bağırışını teşvik eder bu keçinin başı. Tartışmaları bir tek cümleyle sona erdirdi Çeto.
Evet arkadaşlar, hareket düzenine girin. Karışmayın Mahmud'un işlerine.
Grup dereden çıkarak Toraman köylerine yöneldi. Kayaları gümüş gibi gülümsetiyordu sabah güneşi. Gök buzul mavisindeydi. Katarlar halinde turna göçü vardı güneye. Kara tavuk, bülbül ve serçe ötüşleriyle yüklüydü çalılıklar. Her zaman olduğu gibi yine en arkada yürüyordu Mahmut. Kayalıklardan inerek bir dağ köyüne girdiler ilkin. Megafonla halkı köy meydanına çağırdı Kımıl. Köye hakim üç noktaya birer dürbünlü nöbetçi yerleştirildi. Tüm köy kısa bir zaman içinde meydana boşandı. Köpek havhavlarının yerini konuşmalar, fısıltılar, kahkahalar aldı. Tüm köylüler gülerek Mahmud'a bakıyorlardı. Yorumlar yorumları izliyordu.
Bu dev adam kumandandır herhal. Tepedeki de askeri görünce meleyen keçilerdendir.
Ağzına kadar keçiyle doldurmuş torbayı. Gavur ölüsünden ağırdır vallahi.
O boya, o torba nedir ki lo?
En azından 5 keçi var o torbada. Bir oturuşta 5 keçiyi kolayca yerler.
Olur o kadar. Gezenin karnı işler, oturanın başı.
Eli bastonlu ak saçlı bir kadın ayaklarını sürükleye sürükleye gelip Mahmud'un karşısına dikildi.
Kıkır kıkır güldü, burnunu çekti.
Kimin keçisidir o dedi.
Halkın keçisidir diye gülümsedi Mahmud.
Nereden çaldınız?
Biz çalmayız nene, hırsız değiliz, halk ordusuyuz.
Ağalarınkini çalın. Domuzdan bir kıl çekmek sevaptır kurban.
Ağalarınki de olsa çalmayız. El koyarız.
Çalma ile el koyma arasındaki farkı kavramak istercesine sol gözünü kısıp kıs kıs güldü koca karı. Geçip bir de arkadan baktı Mahmud'a. Eliyle yokladı torbayı.
Aşağıdaki keçiler havasızlıktan ölürler. Torbanın ağzını gevşet kurban.
Yanındaki köylüyle sohbete dalan Mahmut geri dönüp
''Ölmezler nene'' dedi. ''Aşağıdaki keçiler demir gibidir.''
Grup mensupları köylülerle sohbete dalmışlardı. Çeto roket atarı omuzuna astı, kulağına bir şeyler fısıldadı Kımıl'ın. Kımıl megafonu ağzına dayadı. Sessiz olalım arkadaşlar. Şimdi sizlere komutanımız Heval Çeto hitap edecek. Lütfen sessiz olalım.
Kımıl'ın uzattığı megafonu aldı Çeto. Önce köylülere baktı gülümseyerek, sonra dağlara. Mahmut'u komutan sanan köylüler afallamışlardı. Bu kadar uzun boylu yakışıklı adam varken bu kısa boylu çarpık bacaklıyı mı komutan yapmışlardı? Bunların en akıllısı, en cesuru bu muydu?
Arkadaşlar, analar, babalar, kardeşler, ayağınızı bastığınız kutsal topraklar üzerinde sıcak bir değişim cereyan ediyor. Sizin şu dumanlı dağlarınız, sizin oğullarınız, kızlarınız bu ateşli değişime katılıyorlar. Onların uğultularını duyuyor musunuz? Fırat, Dicle ve Botan başta olmak üzere sizin tüm nehirlerinizin sesleri değişiyor, ruhu değişiyor. Kulaklarını o iyimser, duru ve coşkun seslere veren her insanın ruhu ve iç sesleri de değişiyor artık. Bu sesler, bu karmaşık iyimser uğultular yeni bir dünyanın, özgür, onurlu, korkusuz bir dünyanın haberini veriyor bizlere.
Mahmud'un solundaki Zevzek köylü keçinin uğursuzluğuna dair kısa bir vaaz verdi Mahmud'a. Keçiyi nereden aldığını sordu. Halkın her türlü bağışta bulunduğunu anlatan Mahmud, küçük oğlakların son derece değerli bağışlar olduğunu vurguladı. Bir başkası memleketini ve elindeki tüfeğin adını sordu. Şaşı ve hafif kambur olanı gruptaki kadınların erkeklerle evli olup olmadıklarını sordu. Orta yaşlı bir kadın ayakkabısının numarasıyla anasının bu durumu bilip bilmediğini sordu. Mahmud tüm bu soruları soran bir halkın kolay kolay adam olmayacağını düşünür ve soruları önemser görünürken arka sıralardan bir genç soru soranları susmaları için uyardı.
''Sizleri zorla silahlandırmak istiyorlar.'' diye sesini yükseltti Çeto. ''Kime karşı silahlanacaksınız? Çocuklarınıza karşı mı? Bunu yaparsanız sofranızdaki ekmek size ne der? İçtiğiniz su size ne der? Ayağınızı bastığınız şu toprak taşır mı sizi? Tetiğine bastığınızda geri tepip vurmaz mı o silah sizi? Silahlanmayı reddedin, silahlananları lanetleyin.''
Tam bu sırada Mahmud'un arkasında duran sakallı bir adam Mahmud'u dürterek, ''Siz niye silahlandınız? Size yazık değil mi? Benim oğlum da asker, askere yazık değil mi?''
Gıdik narin narin beleyince Mahmud cevap vermekten kurtuldu. Gıdik'in ateşlediği kitlesel gülüşü uğultuya dönüşen konuşmalar izledi. Çocuklar Mahmud'a doğru koşuştu. Mahmud'u çepeçevre saran çocuk gözleri ve yorumları Gıdik'in kafasına yöneldi. Avurdu yelli bir kadın Mahmud'u kanserden ölen kardeşine benzetince ağlaya ağlaya yanına sokuldu. Sezdirmeden avucuna 100 lira sıkıştırdı. Kırmızı puşulu bir başka kadın gülerek göz etti Mahmud'a.
''Senin gıdığın susamış, beğirmesinin sebebi odur.''
''Şu evin arkasına getir de su varayım.'' dedi bir diğeri.
Konuşmasının güme gittiğini gören Çeto kalabalıktan uzaklaşması için Mahmud'a işaret verdi. Mahmud kalabalıktan ayrıldı, kadının gösterdiği eve doğru yürüdü. Köyün tüm çocukları peşine takılmıştı. İki kadın çocukları kovdu. Mahmud'u alarak evin arkasına getirdi. Burada iki kadın bekliyordu. Birisinin kucağında küçük bir oğlak vardı ve ağlıyordu. Kaşla göz arasında Mahmud'un sırt çantasını indirdiler, büzülen ağzı açıp küçük oğlağı içine tıktılar. Diğerinin de eskisi gibi başını çıkarıp torbaya hava girecek kadar büzdüler yeniden. Ağlayan kadın Mahmud'un boynuna sarıldı.
''Kimseye deme kurban, bu köyde tırşikçiler, namussuzlar çoğaldı.''
Mahmud meydana geldiğinde Çeto hala konuşuyordu. Kadınlar kadın partizanlarla içli dışlı olmuşlar, fısıltılı sohbetlere dalmışlardı.
''Evet arkadaşlar, analar, babalar, kardeşler, diyeceklerim bu kadardır. Unutmayın ki gecenin en karanlık vakti sabaha yakın olanıdır. Bahtımızın altın sabahını hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte söyleyeceğiz en güzel türkülerimizi. Sağ olun, var olun.''
Kımıl parti bayrağını yükselterek tüm gruba sloganlar attırmaya başladı. Köy gençlerinin bir bölümüyle bazı kadınlar sloganlara katıldılar.
''İhtiyarlar neler oluyor? Niçin bağırıyorlar? Birisini mi öldürecekler?'' diye korktular. Çocuklar gülerek coşkuyla katılıyorlardı sloganlara.
Grup askerin ve ihbar ağının bölgedeki son durumuna ilişkin halktan bilgi topladıktan sonra diğer dağ köylerini taramaya çıktı. Sloganlarını toplu halde bağırarak köyün dışına kadar kendilerini uğurlayan çocuklara bırakmışlardı. Gittikleri ikinci köyde soğuk karşılandılar biraz. Bildiri dağıtıp köylülerle sohbet ettiler. Sohbetten sonra durum normalleşti. Davul zurna eşliğinde govende başladılar. Koçere, başokmare ve kolbasta oynadılar. Tüm oyunlarda başı elinde kızıl bir destimalle ihtiyar bir kadın çekti. Gözleri mutluluğun cazip cinnetiyle yanıyordu ışıl ışıl. Yüzünde eski zamanlardan kalma brina reş izleri vardı. Dipnot kara yara. Başını arkaya atıyor, hoh hoh diye bağırarak ter döküyordu. İçinin prangasını parçalamış, meydana atılmış, davul zurnanın rengarenk köpüklenen vahşi dalgalarına dalmıştı. Oyundan sonra bakır bakraçlarda tuzlu köpüklü ayranlar geldi. Köy meydanındaki ufak taşlar ayıklandı. Partizanlarla köylüler teker teker güreşmeye başladılar. Güreş fikri ihtiyarlardan gelmişti. Çeto güreşe girmedi. İki partizan hariç tüm erkek partizanlar köylü rakiplerinin sırtını mühür gibi toprağa çaktılar. Köyde Mahmut'un boyunda ve kalıbında köylü bulunmadığı için ihtiyarlar Mahmut'un iki köylüyle aynı anda güreşmesi gerektiğini öne sürdüler. Mahmut öneriyi kabul etti. Yalnız iki şartı vardı. Birincisi güreşeceği köylüleri kendisi seçecekti. İkincisi yenilirse köye bir gıdik verecekti. Yenerse bir gıdik alacaktı köyden. Köylüler gülüşler ve alkışlarla kabul ettiler Mahmut'un şartlarını. Mahmut sırt çantasını ve tüfeğini hocaya teslim etti. Yavaş yavaş yürüyerek kalabalık çemberi süzmeye başladı. İlk tespit ettiği köylü kabul etmedi. Kadın kalabalığından bir ses yükseldi. ''Miste miste, netirse miste?'' Dipnot Mustafa korkma. Herkes gülerek Miste'nin bağıran kadınına baktı. ''Karının derdi benden kurtulmaktır.'' diye bağırdı Miste. Gülümseyen aksakallılardan birisi Miste'ye döndü, sakalı titriyordu. ''Lo korkma lo, eşek küçüktür ama dokuz deveyi güder.'' Miste'yi geçen Mahmut bir başka kısanın önünde durdu. Kısa ''Vey anne!'' diyerek arkaya tüydü. Kahkaha tufanında gülümseyerek ensesini kaşıdı Mahmut. Üçüncü kısa iki ay önce eşekten düştüğünü, kaburgasının çatladığını ileri sürdü. Dördüncü kısa anasının bir hafta önce öldüğünü, yaslı ve bulanık olduğunu söyledi. ''Başın sağ olsun.'' diyerek onu da geçti Mahmut. Beşinci kısanın önünde durunca ''Onu geç, onu geç, divanedir o.'' diye bağırdı köylüler. Bunun üzerine Mahmut yürüyerek kitle çemberinin merkezine geldi. ''Aranızda var mı iki baba yiğit, çıksın meydana.'' diye bağırdı. Dokuzuncu ayrımın sonu, sayfa 104.